güzel.
Yemekler. Dolayısıyla adımız da uygun
bir şey. Yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte Hayatın Sesleri başladı. Hepiniz Hayatın Sesleri'ni dinlemek üzere hoş geldiniz diyoruz programımıza. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Özlem Yalçın ve Şule Çankaya. Şu anda yayının sizlere ulaşmasını sağlayan kumanda masasındaki arkadaşım Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza, her zaman olduğu gibi biliyorsunuz. Hafta başından beri soruyoruz, malum pazar günü babalar günü, baba olmak sizce ne demek? Baba sizin için ne ifade ediyor diye. Bugün programımızın sonuna kadar bununla ilgili bizleri arayabilirsiniz. Programımızın sonunda çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. O dinleyicimiz neden siz olmayasınız diyoruz. 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Şayet telefon yakınınızda değilse elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızı ise zaten biliyorsunuz, Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesleniyoruz. Hayatın Sesleri olarak sizlere dedik sevgili dinleyicilerimiz. Avrupa FM Radyosu da Memleketim FM adıyla internet üzerinden siz sevgili yurt dışında yaşayan dinleyicilerimize yönelik yayınlarına da başladı biliyorsunuz 1 Haziran itibariyle. Şimdi radyonun kuruluşuna dair protokol TRT Genel Müdürümüz Sayın Şenol Göka ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Naci Koru tarafından imzalandı. Ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Naci Koru şu anda stüdyomuzda bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Evet, çok kısa zamanda hayata geçirilen bir proje oldu. Birazcık o başlangıç aşamasından başlayalım isterseniz.
Teşekkür ederim Nilgün Hanım. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak biliyorsunuz sadece dış politikamızın belirlenmesiyle yükümlü değiliz. Onun dışında yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımıza da konsolosluk hizmeti sunuyoruz. Ben mesleğe gireli 35 sene oldu yaklaşık olarak. 35 yıl boyunca dünyanın dört bir tarafında vatandaşlarımızla bir araya geldim. Onların tabii Türkiye'den beklentileri var. Biz arzu ettik ki Türkiye olarak, Dışişleri Bakanlığı olarak Türkiye ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız arasında bir köprü oluşturalım. İşte memleketimle bunu oluşturduk biz. Memleketim portalını kurduk. Geçtiğimiz ay içerisinde de bunu kullanıma sunduk. Bizim amaçlarımızdan bir tanesi de bu Memleketim FM kanalıyla TRT tarafından da desteklenmesiydi. Sayın Genel Müdürümüz de Şenol Bey ile bu konuda bir görüşme yaptık. Bize bütün kapıları açtı Şenol Bey, Sayın TRT Genel Müdürü. Ve TRT artık Memleketim FM, Memleketim Portal'la beraber çalışmaya başladı. Bundan da çok büyük bir gurur duyuyoruz. Amacımız söylediğim gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak, onların yanında olduğumuzu onlara
hissettirebilmek. Şimdi Türkçeyi etkin kullanabilmelerini de sağlamak evet, belki amaçlardan biri. Bir diğeri de ülkemizle o bağlarını güçlü tutmak herhalde.
Evet, eğitim çok önemli. Hı hı. Şimdi bakınız, ben 30 sene önce de, 25 sene önce de, 20 sene önce de oradaydım. Her gittiğimde şunu görüyorum. Yurt dışında yaşayan çocuklarımızın Türkçe'ye ilgileri maalesef azalıyor. Biz onlara devlet olarak her ne kadar Türkçe öğretmenleri göndersek de Türkçe'yi istediğimiz gibi öğrenemiyorlar. Arzu ettik ki portal üzerinden de Türkçe dersleri verelim. Uzaktan eğitim imkanları sunalım onlara ve yanlarında olalım, destek verelim. Tabii bunu yapabilmek için sizin alanınıza da girmek gerekiyor. Radyo üzerinden, televizyon üzerinden de bu desteği sağlamanız gerekiyor. Vatandaşlarımızın dinleyebileceği, seyredebileceği kanalların da olması çok önemli. TRT bu hizmeti zaten çok uzun yıllardır veriyor. Ama Memleketim FM'in ana amaçlarından biri bu olacak. Yurt dışında yaşayan özellikle gençlerimize Türkçemizi daha iyi öğretebilmek, Türkçe konuşmaları için onlara altyapıyı sağlayabilmek.
Evet.
Bunu yapmayı amaçlıyoruz. Evet. TRT'yle birlikte.
İçerikte de farklılıklar var tabii, değil mi? Sadece müzik ve haber ağırlıklı olmayacak. Daha farklı programlara
evet,
da yer
verilecek. Farklı programlar da olacak. Biz onlara Türkiye'deki gelişmelerle ilgili bilgi vereceğiz. Konsolosluk işlemleriyle ilgili bilgi vereceğiz. Aile danışmanlığı çok önemli. Aile danışmanlığı konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bakanlarımızla
bunlar
birlikte
hizmet
sunacağız.
Bunlar yine memleketin efendim üzerinden tabii, mi olacak hem memleketin yoksa portal üzerinden
ikisi
mi?
Olacak.
İkisi de olacak.
İkisi de olacak. Bakınız portal üzerinde zaten bunlarla ilgili ayrı bir bölümler var. Orada mesela gençlerin katılacağı kamplar, staj imkanları, onlarla ilgili ayrı yerlerimiz, modüllerimiz var. Memleketin efendim üzerinde bunu destekleyici programlar olacak. Biz ayrıca Dışişleri Güncesi diye ayrı bir program yapacağız Memleketim FM'de TRT ile birlikte. Orada vatandaşlarımızı ilgilendiren konulardaki son gelişmeleri anlatacağız. Bazı işlemlerle ilgili bilgilendirme yapacağız. Aile danışmanlığı ile ilgili bilgilendirmeler yapacağız. Bunlar tabii tek taraflı bilgilendirme de olmayacak. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, oradaki konsoloslarımızla, büyükelçilerimizle bir araya gelebilecekler.
Sıkıntılarını belki paylaşabilecekler,
sıkıntılarını paylaşabilecekler. Bizzat başkonsolosu, bizzat büyükelçiye bu sıkıntıları iletebilecekler. Bu sadece Almanya, Fransa için de söz konusu değil. Dünyadaki bütün vatandaşlarımız bundan yararlanabilecek. Cidde'deki, Riyad'daki, Kuveyt'teki vatandaşımız, Tokyo'daki vatandaşımız, New York'taki, Chicago'daki vatandaşımız da aynı şekilde Memleketim FM'i arayabilecek. Oradaki programlara katkıda bulunabilecek ve oradaki görevlilerimizle, konsoloslarımızla da Memleketim üzerinden, Memleketim FM üzerinden bir araya gelebilecekler.
Evet. Şimdi internet üzerinden de dinleyebilecekler istedikleri evet. zaman ya da kaçırdıkları programları podcast
olarak dinleyebilecekler. Bu tabii çok büyük bir imkan. Eskiden biliyorsunuz haberleri kaçırdığınız zaman bir dahaki haberlere kadar beklemeniz gerekiyordu. Artık teknoloji çok gelişti. Sizin hazırladığınız programları siz podcast olarak yayınlayabiliyorsunuz ve vatandaşlarımız diledikleri saatte bunu internet üzerinden izleyebiliyorlar. Bu çok büyük bir kolaylık. Bakın mesela bu programı yapıyoruz. Bu programı bu akşam veya yarın sabah izlemek isteyen vatandaşlarımız çok rahatlıkla podcast üzerinden izleyebilecekler. Bu büyük bir kolaylık, büyük bir hizmet. Bunu hem biz Memleketim FM TRT olarak bunu Memleketim FM üzerinde podcastlerle yapacağız. Hem de Memleketim Gov.tr üzerinde portalda da bunu sunabileceğiz. Dolayısıyla çok zengin bir içerik olacak.
Evet. Şimdi birazcık da portala değinelim evet. isterseniz. Portaldaki hizmetlerden haberler dedik, duyurular dedik.
Evet. Bunları haberler var, duyurular var, etkinlikler var. Haberlerden. Mesela bir vatandaşımız Münih'ten geldiği zaman, Münih ve çevresinde Türkleri ilgilendiren kültürel etkinlikler nelerdir diye sorduğu zaman o etkinliklerle ilgili bütün ayrıntılı bilgiler gelecek kendisine. Aynı şekilde New York'taki bir vatandaşımız, Uzak Doğu'daki bir vatandaşımız, Arap ülkelerindeki vatandaşımız kendi görev bölgelerinde, kendi yaşadıkları yerlerdeki Türklerin, Türk kuruluşlarının düzenledikleri etkinliklerle ilgili bilgi sahibi olabilecekler. Ama bunun dışında biz şunu arzu ettik ve ilk kez bu yaz bunu gerçekleştiriyoruz. Şimdi Türkiye'de gençlerin gittiği gençlik kampları var. Yurt dışındaki gençlerimiz bunlara katılmayı çok arzu ediyorlardı ve bu mümkün değildi. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla görüşmeler yaptık ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız yurt dışındaki gençlerimiz için özel bir kota uyguladı, kontenjan uyguladı ve o kota çerçevesinde Memleketim portalı üzerinden biz bunu vatandaşlarımıza açtık ve bütün başvuruları da online olarak kabul ettik. Dünyanın dört bir tarafından çok sayıda vatandaşımız, gencimiz buna müracaat etti. Şimdi Türkiye'de
yaş ortalaması kaç?
Yaş ortalaması 22'ye kadar. 16'dan 22'ye kadar vatandaşlarımız. Kızlar için ayrı kamplar var. Erkekler için ayrı kamplar var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın ayrı kampları var. Bunlar için başvuruları Memleketim portalı üzerinden yapabildiler.
Şimdi sadece oradan gelecekler, yararlanmayacaklar herhalde bu kamplardan. Türkiye'den de tabii, öğrenciler tabii. olacak. Bir kaynaşma
tabii,
söz konusu tabii.
Bizim olacak. Bizim zaten galiba. Amacımız Almanya'daki gençler gelsinler bir kampta beraber arkadaşlar olsunlar değil kesinlikle. Biz istedik ki Türkiye'nin dört bir tarafından 81 ilimizden gelecek olan gençlerimiz kamplarda yurt dışından gelen gençlerimizle bir araya gelsinler. Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Hollanda'dan, Amerika'dan, Uzak Doğu ülkelerinden gelenlerle hep beraber olsunlar, arkadaşlık kursunlar ve bu arkadaşlıklarını da ilerleyen yıllarda da devam ettirsinler. Bunu istedik. Bu büyük bir başarı oldu. Bunu önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz kampları. Her eğitim aralarında, dönemi aralarında yaz olabilir, kış tatilleri olabilir. Bu kamplara yurt dışındaki gençlerimiz katılabilecekler. Bir diğer özellik portal üzerinden yararlanabilme özelliği stajlarımız var. Şimdi bize yurt dışındaki üniversite öğrencilerimizden, Türk öğrencilerinden talepler geliyordu. Örneğin uluslararası ilişkiler okuyor, siyaset bilimi okuyor, Dışişleri Bakanlığı'nda staj yapmak istiyor. Biz son 4 senedir onlar için yaz okulları açtık, kış okulları açtık. Duyurabildiklerimiz gelebildiler ancak buna.
Şimdi nerelerdeydi bu yaz ve kış okulları?
Dışişleri Bakanlığı'nda. Dışişleri Bizim Bakanlığı'nda. Mesleğimizi öğretiyoruz. Zaten evet. hariciye ilgi duyanlara bunu açmıştık. Sonra dedik ki bu memleketin portalı üzerinden sadece bizim mesleğimizle ilgili değil, yurt dışındaki gençlerimiz, üniversitelerde okuyanlar ilgilendikleri alanlarda gelsinler Türkiye'de staj yapabilsinler. Sadece hariciye ile dış politika ile ilgili değil ama diyelim ki mühendistir veya işte iletişimcidir. Hı hı. TRT'de gelsin stajını yapsın, Dışişleri Bakanlığı'na gelsin, Avrupa Birliği Bakanlığı'na gelsin stajını yapsın, Türk Hava Yolları'mıza gitsin stajını yapsın, Türkiye Odalar ve Borsa Birliği'nde stajını yapsın. Bununla ilgili ayrı bir modül hazırladık memleketin portalı üzerinde. Gençlerimiz buraya bağlanabiliyorlar o modüle ve o modül üzerinden nerede staj yapmak istiyorsa onu seçebiliyorlar. Başvurusunu online olarak yapabiliyorlar ve gelip burada stajlarını tamamlayabiliyorlar.
Evet, çok güzel imkanlar gerçekten.
Evet, buna benzer bir imkanı şimdi yavaş yavaş açıyoruz, kariyer imkanları. Bunda ne olacak? Tam mezun olmak üzeresiniz, yurt dışında yaşıyorsunuz ve gönlünüzde Türkiye'de de görev yapmak veya yurt dışındaki Türk kuruluşlarında görev yapmak. Ayrı bir kariyer imkanları diye bir bölümümüz var, ayrı bir modülümüz var. Oraya girip hangi Türk şirketlerinde ne tür imkanlar var, iş imkanları var onu görebiliyorsunuz. Ve başvurularınızı yine bu site üzerinden çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bunlar yeni imkanlar. Posta şey üzerinden sunduğumuz, Memleketim Gov.tr üzerinden sunduğumuz. Memleketim Gov.tr'de tabii yeni yeni büyümeye başlayan, yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayan bir portal haline dönüştü.
Yok anlaşılan kadarıyla. Evet, çünkü Türk bakkalı da var, alışveriş şey imkanı var. Evet. Da var.
Postacı diye ayrı bir modül açtık. Hı hı. Postacı'da da bu Twitter benzeri bir sistem. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kendi aralarında grup oluşturabiliyorlar ve sohbet edebiliyorlar. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren konuları tartışabiliyorlar. Bize sormak istedikleri konular varsa onları bize sorabiliyorlar. Ve karşılıklı bir etkileşim var orada. Sorularınızı soruyorsunuz, bizler cevaplarımızı veriyoruz. Ama diğer vatandaşlarımız da, diğer kullanıcılarımız da, memleketim portalını kullananlar da onları izleyebiliyorlar. Onlar da görebiliyorlar ve katkılarını da sunabiliyorlar. Dediğiniz gibi aile danışmanlığı var. Aile danışmanlığı üzerinden özellikle yurt dışındaki kadınlarımıza hizmet sunmak istiyoruz. Bunun için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız bir kanal açtı bize. O kanal üzerinden vatandaşlarımız arayabiliyorlar telefonlarıyla. Dünyanın dört bir tarafını arayabiliyorlar. Ve danışmanlık hizmeti alabiliyorlar çok rahatlıkla.
Evet. Peki hizmete girdiğinden beri bu az önce konuştuklarımızın her biri için bir geri dönüşüm alındı mı? Nasıl ilgi portala
tabii,
her
şimdi,
bir dalına?
Her bir dalıyla ilgili yorumlar yazılabiliyor. Gençlerimiz, vatandaşlarımız ve her yaştan bağlananlar var. Böyle 8 yaşında, 10 yaşında bağlanan çocuklarımız da var.
Ne güzel, onlar da ilgililer.
70 yaşında bağlanan da var.
Çünkü çocuklar da unutulmadı değil mi?
Çocuklar için de var. Zaten bizim sloganımız 7'den 77'ye bütün yurt dışındaki vatandaşlarımıza hizmet sunmaktı. Bunun için de zaten altyapısını güçlendiriyoruz. Hem eğitim konularında hem eğlence konularında orada imkanlar sunuyoruz. Vatandaşlarımızdan dönüş oluyor. Çok da olumlu dönüşler oluyor. Fakat biz portalı henüz daha tamamlamadık. Bazı modüllerimiz yazım aşamasında. Örneğin onlardan bir tanesi ödüllü yarışmalar. Ödüllü yarışmaların amacı da özellikle Türkçe, Türk tarihi, din bilgisi bu konularda böyle testlerimiz olacak. Hı hı. Üyelik hesabıyla zaten bağlanılabiliyor. Üyelikle bağlandığınız zaman o testlere gireceksiniz. Testleri başarı düzeyinize göre ödüller kazanabileceksiniz. Diyelim ki tarih testine girdiniz, Türk dili grameri testine girdiniz. Böyle 5-10 test yaptınız ve puan topladınız. O puanlara göre ne ödüller varsa o ödülleri kazanabileceksiniz. Öyle çekilişte değil ama belli puanı aldığınız zaman o ödüle hak kazanacaksınız. Diyelim ki işte bir telefon ödülü kazandınız veya tablet PC bilgisayar ödülü kazandınız veya bir Türk Hava Yolları bileti ödülü kazandınız. Onu çok rahatlıkla alabileceksiniz. Böyle imkanlarımız olacak. Önümüzdeki sene kampları da aslında Türk Hava Yolları ile beraber yapacağız.
Çok güzel.
Kamplara geliş gidiş de ücretini almayacağız. Şöyle bir sloganımız var bizim. Belli bir yaş grubu içerisindeki tüm gençlerimizi, yurt dışında yaşayan gençlerimizi hayatlarında bir kez tamamen masraflarını karşılayarak biz Türkiye'de misafir etmek istiyoruz. Hı hı. Yani nerede yaşarsa yaşasın diyelim ki işte Londra'da yaşıyor, Münih'te yaşıyor, Riyad'da yaşıyor. Uçak biletini Türk Hava Yolları'yla biz temin edeceğiz, Türkiye'ye getireceğiz. Bir hafta Türkiye'deki kamplarda misafir edeceğiz ve ondan sonra da göndereceğiz. Amacımız söylediğim gibi Türkçemizi daha iyi öğretebilmek, kültürümüzü daha iyi öğretebilmek. Türkiye'de gezdireceğiz onları. Diyelim ki İstanbul'da bir kampa katılıyor. İstanbul'daki doğal güzellikler yanında tarihi güzelliklerimizi de görecek. Türkçe derslerine katılacak ve ondan sonra da kendilerini unutacağız. Böyle bir hedefi var.
Evet, hedef çok güzel
ve memleketim
gerçekten.
FM'in.
Evet, şu anda yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimiz ki onlar aslında ne oralıdırlar ne buralıdırlar. vardırlar, gurbetçidirler. Evet. Aslında hep öyle tabir edilirler. O anlamda kendilerini çok mutlu edecek haberler bunlar. Yine birazcık da isterseniz internet üzerinden yayın yapan Memleketim FM'e dönelim. Şimdi 24 saat yayın yapacak içerikleriyle birlikte. Kaçırdıkları programları podcastlerden de dinleyebilecekler dedik. Hepsi şu anda yayınlanacak programların hepsi yayına girmeye başladı mı, yoksa hazırlık aşamasında olanlar da var mı?
Memleketim FM çok süratli bir şekilde gelişiyor. Tabii ağırlık orada müzik olacak. Hı hı. Vatandaşlarımız daha çok müzik dinlemek istiyorlar. Ama arada sırada yurt dışındaki vatandaşlarımızı ilgilendiren konularda sohbetler olacak. Hı hı. Bu sohbetleri biz Dışişleri Bakanlığı'nın yetkilileri olarak bizler de katılabileceğiz.
TRT bizim bugün bu programda olduğu gibi duyuracağız onları.
Biz tabii spesifik olarak bir konsolosluk konusuna değinmedik bugün ama daha hı hı. böyle özel konular olacak. Mesela yurt dışındaki seçimlerle ilgili bir program yaptığımızı düşünelim. Hı hı. Onunla ilgili sorular olacak. Ona biz cevaplar vereceğiz. Biz bildiklerimizi o konuda anlatacağız size.
Yine oradan dinleyicilerimizle katılabilecekler.
Dinleyicilerimizden katılımlar olabilecek. Ama onun dışında yine yurt dışındaki konsolosluk görevlilerimiz de bu programlara katılacaklar. Diyelim ki Chicago Başkonsolosumuz bir programa katılacak. Amerika'daki gençlerimizi, vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konu gündeme alınacak ve o konu tartışılacak. Hı hı. Veya yurt dışındaki vatandaşlarımızı ilgilendiren genel bir konuda bir konuşma olacağı zaman, bir sohbet olacağı zaman, o zaman bizler buradan katılacağız. Dışişleri Güncesi adıyla ayrı bir programımız var bizim Memleketim FM'de. Birkaç gün içerisinde de bu kullanıma sunulacak, yayına sunulmuş olacak. Dolayısıyla belli aralıklarla biz yurt dışındaki vatandaşlarımızla TRT üzerinden buluşacağız ve onlarla sohbetlerimizi
evet,
yapacağız.
Evet, sadece özledikleri müzikleri değil, kendilerini ilgilendiren evet, yurt içinden da. Ve yurt evet. dışından konuları da çok yakından takip evet. edebilecekler. Evet. Hem radyo kanallarından hem de memleketim.gov.tr üzerinden.
Evet, evet. Nilgün Hanım, ben eskiden, yani hepimiz video seyrederiz, televizyonları seyrederiz. Radyonun önemini çok müdrik değildik, idrak etmiyorduk ama radyo çok dinleniliyor biliyorsunuz. Dünyanın dört bir tarafında dinleniliyor ve 7/24 dinleniliyor. Almanya'da bazen gidiyorsunuz, bir taksiye biniyorsunuz, bir bakıyorsunuz şoför Türk, bir radyo açıyor size ve Türkçe dinliyorsunuz. Yerel radyolar var böyle, Türkçe radyolar hı hı. var. TRT'nin gerçekleştirdiği şu anda bütün dünyayı kapsayacak. Çok
peki,
daha kapsamlı
tutmak mümkün oldu mu? Oralarda ne kadar çok dinleniliyoruz
çok
acaba?
Çok geniş şimdi hı hı. Memleketim FM. Tabii Türkiye'nin sesi çok dinleniliyor, o tartışmasız. Memleketim FM daha özel olacak tabiatıyla. Hı hı. Öyle haber ağırlıklı olmayacak. Onun içerisinde sosyal konular olacak. Belki magazinsel konular da olabilir TRT uygun görürse. Ama vatandaşlarımızın ilgisini çekebilecek konuları gündeme getirmeyi düşünüyoruz.
TRT'yle belki bu konuları şu anda bizi dinleyen, orada yaşayan dinleyicilerimiz de belirleyebilirler
tabii,
değil
tabii,
mi?
Tabii.
Sizleri tabii. arayarak. Peki bir iletişim adresi verebilecek miyiz bu konuda? Nereye, nasıl ulaşabilirler?
Şimdi bunu memleketim.gov.tr üzerine yazabilirler hı hı. çok rahatlıkla. Bizim çağrı merkezimiz var, konsolosluk çağrı merkezimiz. Aynı şekilde memleketim.gov.tr'ye de hizmet veriyor. Ankara'dır o. 0090 312 292 2929. Buradan kendilerine ulaşabilirler, çağrı merkezimize ulaşabilirler. Memleketim FM'in Twitter hesabı var. Oraya girebilirler. Ona bir kere mutlaka üye olmalarını ben tavsiye ederim. Memleketim FM sürekli güncelliyor Twitter'daki iletişimini. Oraya bağlanabilirler. Ayrıca bir Facebook hesabı var Memleketim FM'in. Oraya bağlanabilirler. Onlarla ilgili iletişim bilgileri bizim memleketim.gov.tr üzerinde de var. Ama Memleketim FM yazdıkları zaman internette çok rahatlıkla da bulabilirler.
Evet, gerçekten sosyal medya ağı çok güçlü bir iletişim evet. ağı bu anlamda da. Oralardan da çok sıkı takip edilebilir. Peki tanıtımı ve duyuruları yeterince yapılabildi mi Sayın Korun?
Yapılmadı, yapmak istemedik aslında. Çünkü biraz daha geliştirmeyi arzu ediyoruz. Sayın Bakanımızla beraber Mayıs ayı başında Münih'te ben oradaki bir vatandaş topluluğuna bunu tanıttım. Haber oldu. Fakat çok daha kapsamlı tanıtımını biraz daha bekletiyoruz. Bekletmemizin de sebebi bu modüller iyice gelişsin. Türk Bakkalı olacak, biraz önce siz de bahsettiniz. Evet. Onun üzerinden de vatandaşlarımıza ulaşmış olacağız. Bütün modüller tamamlandıktan sonra büyük bir açılışını, tanıtımını yapmak istiyoruz. Ama tanıtım yapıncaya kadar da vatandaşlarımız bağlanabilirler, üye olabilirler. Her imkanlarından yararlanabilirler. Yorumlarını da bize yazabilirler.
Evet, bu anlamda hedefler gittikçe de evet. O yelpaze gittikçe de büyüyecek galiba.
Yani neredeyse yok yok bizim memleketim
MFA evet,
ve GovTR'de. Bundan da gurur duyuyoruz. Onun amaçlarından bir tanesi de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı Türk bakkalı üzerinden diledikleri ürünleri taşımak. Bunu
Türk kahvesinden Türk lokumuna kadar.
Her şeyini. Evet. Mesela tavla almak istiyorsunuz, fincan almak istiyorsunuz veya Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bazı ürünlerini almak istiyorsunuz veya posterlerinden edinmek istiyorsunuz,
yani
broşürlerinden edinmek istiyorsunuz.
Türk kültürünün özelliklerini.
Her şey olsun istiyoruz orada. Aha. Ticari olmayacağı için bu. Bir yerde satış ürünleri olacak ama bir tarafta da vatandaşımız diyecek ki mesela şu posterden, Türkiye tanıtım posterinden ben 50 tane istiyorum, şu broşürden istiyorum, şu anahtarlıktan istiyorum. Onları da vatandaşlarımıza göndereceğiz ama onun yanında ben tavla satın almak istiyorum, fincan satın almak istiyorum dediği zaman onları da satın alabilecek. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Bunu tabii biz Dışişleri Bakanlığı olarak veya TRT olarak yapmamız tabiatıyla mümkün değil. Firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bir anlaşma sağlanırsa onlar üzerinden bu imkan da sağlanmış olacak. Hı hı. Ama memleketim Gov.tr bunu sağlıyor olacak. Yani bizim portalımız üzerinden bağlanıldığı zaman bu siparişler çok rahatlıkla verilebilecek.
Evet. Bu da en kısa zamanda gerçekleşecek
evet.
herhalde
bunun
değil mi? Henüz başlamadı.
Henüz başlamadı.
Ama
evet.
bu zaman dilimi de çok kısa
evet,
olacak
biraz
galiba
daha büyüyelim,
değil mi?
Büyüyelim istiyoruz. Biraz hı hı. daha büyüyelim. İnşallah önümüzdeki haftalarda, aylarda bunu da gerçekleştirecek duruma geleceğiz.
Evet. Hedefler gittikçe büyüyor evet. gerçekten. Dinleyicilerimiz de bu anlamda katkıda bulunabilirler diyelim ve adreslerinizi bir kez daha rica edelim Sayın Bakan.
Evet, www.memleketim.gov.tr buradan bizim sitemize çok rahatlıkla bağlanabilirler. Memleketim FM'in de frekansını internet üzerinden de bulabilirler. Bizim portalımızda da onunla ilgili bilgiler var. Oraya girerlerse oraya da ulaşabilirler. Memleketim FM'i kullanmaya, dinlemeye davet ediyorum. Yurt dışındaki gençlerimizi ve bütün vatandaşlarımızı ve destek vermelerini istiyorum. Oradaki programlara da katılmalarını bekliyoruz.
Evet, özellikle Türkçeyi etkin kullanmalarını sağlamak.
O çok önemli bir
şey. Az önce de söz ettiğimiz gibi ülkemize bağlarını korumak açısından çok önemli.
Çok
gerçekten.
Önemli, evet.
Son olarak ekleyecekleriniz varsa onu da alalım.
Ben önce TRT'ye çok teşekkür ediyorum. TRT bu memleketim çalışmalarında bize çok yardımcı oldu. Ve bundan sonra artık biz bu projeyi TRT ile beraber götürüyoruz.
Evet.
Memleketim FM'in de çok başarılı olmasını diliyorum. Tabii Memleketim FM'in başarılı olması bizim başarılı olmamız demek. Başarılı olması için de program zenginliği gerekiyor. Program zenginliği konusunda da biz Dışişleri Bakanlığı olarak her türlü yardımı, her türlü desteği TRT'mize sağlayacağız. Bundan da emin olabilirsiniz.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz efendim. Çünkü ortak bir proje
Tabii.
bu. Size kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Program Tabii. konuğumuz olduğunuz için de tekrar teşekkür ediyoruz. Ama dinleyicilerimizi gelişen programlardan, gelişmelerden çok yine yakından bilgilendireceğimizi
bir araya
de yine bir araya sık sık geleceğimizi de söyleyelim, hatırlatalım. Tekrar teşekkür ediyoruz
teşekkür
efendim.
Ederim.
Sağ olun, var olun.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Naci Koru'ydu konuğumuz. Kendisine teşekkürlerimizle uğurluyoruz stüdyomuzda. Türkiye'de saatlerimiz 15.32'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Ve şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Sevgili Yusuf Özkan var telefon hattımızda. Merhaba.
Merhaba.
Evet, Hollandalı ırkçı lider Wilders, cumartesi günü televizyonda Teksas'ta saldırıya uğrayan Muhammed Peygamber karikatürlerini yayınlayacak. Hollanda dikken üstünde bu anlamda herhalde. Dışişleri yurt dışındaki 140 diplomatik temsilciliği uyardı bu konuda. Hollanda'daki Müslümanlar da Wilders'e Amsterdam'da karikatürlerle tepki veriyor. Bununla ilgili gelişmeleri de sizden alabilir miyiz sevgili Yusuf Özkan?
Söylediğiniz gibi çok ciddi bir gerilim var Hollanda hükümet kanadında. Daha önce Danimarka'da benzer bir olay yaşanmıştı ve İslam ülkelerinden, Müslüman toplumundan yoğun tepkiler gelmişti Danimarka'ya. Hala da Danimarka'da bunun sıkıntıları yaşanıyor. Hollanda'da böyle bir sıkıntıya hedef olmamak, neden olmamak için yoğun çaba harcıyor. Özellikle yurt dışındaki 140 temsilciliğe ciddi uyarılar da yapıldı. Özellikle vurguladığı Hollanda hükümetinin bunun bizimle Hollanda'nın devletiyle, devlet politikasıyla bir ilgisi yok. Bu sadece Wilders'ın kendi şahsi ya da partisinin yaptığı bir girişim. Dolayısıyla Hollanda'yla hiçbir bağ yok vurgusunun yapılmasını istiyor diplomatik temsilciliklerden. Tabii bunun dışında yurt dışındaki güvenlik önlemleri de artırıldı. Özellikle İslam ülkelerinde bu konunun ciddi bir şekilde anlatılmasını istiyor Hollanda. Çünkü Müslümanların kutsal ayı Ramazan'da İslam peygamberinin karikatürlerinin gösterilmesi İslam dünyasından büyük tepki, daha göstermeden büyük tepkiler gelmeye başladı. Hollanda bunun farkında. Bunu önlemek istiyor. Ancak Wilders kararlı yarın öğle saatlerinde saat 12.50-13 arasında televizyonda yayın saati olacak. Wilders'ın başında bulunduğu Irkçı Özgürlük Partisi'nin. Burada ilk bölümü gösterilecek karikatürlerin. Ardından 24 Haziran ve 3 Temmuz'da da yine karikatürleri göstermeye devam edeceğini belirtti aşırı sağcı lider. Bu nedenle sadece Hollanda hükümetine değil, tabii Hollanda'daki diğer aklı selim sahibi kesimde de bir tedirginlik var. Hollanda'da yaşayan Müslüman kesimde de tepki var. Onlar Wilders'ın bunu yapmaması konusunda daha önce de açıklamalar yaptılar. Ancak aşırı sağcı lider bunun düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirdi ve karikatürleri göstereceğini söyledi. Bunun üzerine Hollanda'daki Faslı Camiler Konseyi Wilders'a karikatürle yanıt verme gereği duydu. Bir afiş bastırdılar. Üzerinde Wilders'ın uçan bir bomba üzerinde yaramaz bir çocuk olarak tasvir edildiği bir karikatürün yer aldığı afiş bastırıldı. Bu afişler başta istasyonlar olmak üzere işlek caddelere asılacaklar. Faslı Camiler Birliği'nden yapılan açıklamada bu posterin Müslümanlara mizahın bir selam olduğunu söylemek istediğini belirtti ve Wilders'ın bağırışına karşı omuz silkip onun görmezden gelinmesi gerektiğini belirtti. belirtti. Ancak tabii herkes aynı görüşte değil. Hollanda'da yaşayan Müslümanların büyük bölümü dediğimiz gibi tepkili ve bu konuda ya özellikle kutsal bir dönemde Müslümanlara yönelik bir hakaret olarak değerlendiriyorlar ve bunun kolay kabul edilemez bir durum olduğunu belirtiyorlar. Hollanda tedirgin bir şekilde yarını bekliyor. Karikatür krizi nasıl etkileyecek? Bunların yansıması nasıl olacak Hollanda'ya? Bir taraftan da bunun değerlendirmesi içerisinde Hollanda hükümeti Nilgün Doruk.
Sevgili Yusuf Özkan, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde yine gelişmeleri, değerlendirmeleri sizden almak üzere. İyi hafta sonları diliyoruz. Görüşmek üzere.
İyi yayınlar. Teşekkürler.
Tarihte bu hafta. 15:37'yi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Tarihte bu hafta köşemiz başladı. Araştırmacı Sayın İstemihan Varışçı, Varışlı bizlerle birlikte. Merhabalar. Araştırmacı Varışlı karıştı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba.
Merhaba. Teşekkür ediyoruz. Evet, tarihte bu haftaya cumartesi gününden başlayacağız herhalde.
Cuma bırakmıştık. Ayın 12'sinde. 13 Haziran 1859 Erzurum'daki şiddetli depremde kentin yarısından fazlası hasar görüyor ve 3000 kişi civarında can kaybı var. Ben de Erzurumluyum. Annemler hep derdi ki nesiller Erzurum'da, tabii eski dönemler için, iki tane hikayeyle büyüyor. Bir tanesi deprem, öbürü de savaş. Hakikaten o coğrafyanın kaderi. Deprem böyle bir kaderi var. Nilgün Hanım, 13 Haziran 1878 Berlin Kongresi toplanıyor. Bu meşhur hicri takvim, yani 93 harbi olarak eskiler telaffuz eder. 77-78 Osmanlı-Rus Savaşı. Osmanlı İmparatorluğu açısından da hala ağır sonuçları olan bir harptir o. Yani hem doğuda hem de batıda, Trakya'da. Yani Yeşilköy, İstanbul'da Yeşilköy'ye kadar Rus birlikleri gelirler ve yapılan anlaşma da Osmanlı İmparatorluğu'nun bir hayli aleyhine olur. Fakat batılı ülkeler Rusların biraz fazla kazanç elde ettiğini düşünerek bu Berlin Konferansı'nda biraz onu sınırlamaya çalışacaklar. İşte mesela Eleşkirt falan gibi yerler tekrar Osmanlı İmparatorluğu'na iade edilerek küçük böyle rötuşlar yapılacak. 13 Haziran 1946 Türkiye'de üniversitelere özellik veren 4936 sayılı kanun kabul edildi. 16 Haziran 1963, kozmonot Valentina Vladimirovna Tereshkova, biraz telaffuz zor oldu ama, uzaya çıkan ilk kadın oldu. Kendisi havacılıkla ilgileniyor, aslında paraşütçü. Sonra Sovyet Hava Kuvvetleri ve işte uzaya kozmonotların gidişiyle ilgili çalışma yapan kurum kadın kozmonotlar alınacağını duyuruyor ve şartları okuyayım. Paraşütçü olmak, yaşı 30'dan genç olmak, boyu 1.70'den kısa, kilosu 70'den az olmak. Ağır eğitimlerden geçiyorlar. İki kişilik MiG-15'lerle pilotaj eğitimi de alıyorlar. Paraşüt atlayışlarını 120'ye tamamlıyor. Sonra da uzaya çıkan ilk kadın oluyor. Yörüngede 48 tur dünya çevresinde dönüyor. 13 Haziran 1983 Pioneer 10 uzay sondası, insansız bir uzay aracıdır bu, Güneş sistemi dışına çıkan İlk insan yapısı nesne oldu. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında pasaport uygulaması kaldırılıyor 1991'de. Pazar günündeyiz. 14 Haziran 1839 jandarma teşkilatı kuruluyor. 14 Haziran 1925 Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk şeker fabrikası Alpullu'da üretime başlıyor. 14 Haziran 1935'te 10 yıl sonra da o gün aynı anda 3 tane kanun var. Ülkesinden önemli kurumlar onlar. Etibank Genel Müdürlüğü kuruluyor. Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinin kurulmasına ilişkin yasa kabul ediliyor. Bir de Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün kurulmasına dair kanun kabul ediliyor. Daha evvel de bahsettik Yeşilçam emektarlarından.
Evet.
14 Haziran 1994'te Ahmet Kosterika vefat ediyor.
Pala bıyıklarıyla, evet. Mahallenin bakkalı, evet. Manavı, kasabı.
Polisi zaman zaman, evet. Babacan, tombul yanaklı. Ve maalesef filmlerinde hep söylüyoruz. Şimdi görse dinleyiciler hemen tanıyacaklar. Evet. Ama ismen söyleyince biz o emektarları gözümüzün önüne, evet, getiremiyoruz.
Belki mahallenin bakkalı, manavı deyince, evet, hatırladın o pala bıyıklarıyla.
Pala bıyıklarıyla. Onu da anmış olalım. 14 Haziran 2008'de besteci Avni Anıl aramızdan ayrılıyor. Çok renkli bir hayatı var. Selimi Üsküdar oralardan yetişiyor. Haydarpaşa Lisesi mezunu. Askerlik hizmetini bitirdikten sonra da polis enstitüsüne gelip emniyet teşkilatına katılıyor. Sonra meslekten ayrıldıktan sonra gazetecilik yapıyor. TRT'de uzun yıllar, daha doğrusu İstanbul Radyosu'nun haber servisinde hizmetleri var. Müzikle de ilgileniyor. Epey besteleri var. Hatıralarını da yayınlıyor sonra. Çünkü bizde meslek anılarını yazma maalesef kültürü yok, hep bahsediyoruz. Sonra da 14 Haziran 2008'de aramızdan ayrılıyor. Onu da almış olalım. 14 Haziran Nigna'nın bu arada Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü. Allah kimseyi göstermesin ama hasta yakın olduğunuzda ve kan gerektiğinde, evet, gerçekten kan bağışlamanın ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü o kadar insan sıkıntı çekiyor ki onun için yurttaşlar keşke zaman zaman gidip uygun olanlar, herhangi bir rahatsızlığı bulunmayanlar, kan bağışına bulunsalar. Pazartesi günündeyiz. 15 Haziran fakat milattan önce 763 Asurlular o gün gerçekleşen güneş tutulmasını kayıtlara geçiriyorlar. Bu da Mezopotamya tarihinde bir referans noktası olarak alınan bir hadise oluyor. 15 Haziran 1667 kayıtlara geçen ilk kan nakli hadisesi var. Fransa Kralı 14. Louis'nin özel doktoru aynı zamanda Jean-Baptiste Denis yaralanan bir çocuğa bir koyundan aldığı kanı aktarıyor başarıyla ve çocuğun hayatı kurtuluyor. Bu kayıtlara geçmiş ilk kan nakli bu. 15 Haziran 1896 Japonya'da bir tsunami meydana geliyor bir zelzeleden dolayı ve 22 binden fazla insan can veriyor. 15 Haziran 1927 Türkiye'nin ilk modern akıl ve ruh hastalıkları hastanesi olan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi açılıyor. 15 Haziran 1978 üzücü bir hadise var. İstanbul Tarabya'da bir belediye otobüsü maalesef denize uçuyor ve 35 yolcudan ancak 4 tanesi kurtarılabiliyor. Salı gündeyiz. 16 Haziran 1815 Napolyon bir zafer kazanıyor Ligny Meydan Muharebesi'nde Prusya ordusuna karşı. Fakat salı, çarşamba, perşembe 2 gün sonra Waterloo'daki Meydan Muharebesi'nde ağır bir yenilgi uğrayacak İngiliz ordusu karşısında ve Napolyon'un o hızlı ve akıllara biraz durgunluk veren yükselişi sona gelecek. 19 Haziran 1919 Yörük Ali Efe Yunan müfrezesini
19 Haziran mı 16 Haziran mı?
16 Haziran, evet. Özür dilerim, düzeltiyorum. 1919'da Yörük Ali Efe aslında biraz düzene başkaldırıp dağa çıkıyor. Çok genç yaşta, 19 yaşında. Sonra katıldığı çetede ikinci adam konumuna yükseliyor. Çok seviliyor, yiğit bir çocuk. 1919 geldiğinde tabii Yunan işgali başlıyor. Ve orada bir baskın düzenliyorlar. Malgaç Demiryolu Köprüsü yakında bir Yunan karakolu var. Karakolu bütünüyle imha ediyorlar. Bütün silahı, erzağı da ele geçiriyorlar. Bu da milli mücadeledeki ilk, yani o milis grupların düzenli eylem ve kazandığı başarı kabul edildiği için böyle bir umut dalgası yayıyor. Sonra milis Miralay rütbesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu kadrosunda da yer alır Yörük Ali Efe. Deneyimli birliğiyle. Çünkü çatışma görmüş, çok deneyimlidir çevresindeki arkadaşları da. Tabii baht başka bir şey. 1951'de bir tramvay kazasında bacaklarını kaybediyor. Tedavi için Bursa'ya gidiyor fakat kurtaramıyorlar. Kendisi çok övülmüş, tabii tanınıyor. Ben bir paragraf okuyacağım. Bu gerçekten bu milli mücadele yürütenlerin tevazusuna dair bir örnek. Diyor ki bazı kimseler savaş zamanında yapılan işlerin birçoğunu bana ve başkalarına mal ederler. Bu yanlıştır. Bir kişinin, beş kişinin böyle büyük davalarda ne ehemmiyeti olur ki? Gönlünde vatan muhabbeti taşıyan her vatansever o günlerde bizim gibi düşünmüş, bizim gibi duymuş, ondan sonra da bizimle beraber olmuştur. Milli mukavemette aslan payını kendine ayırmakta hata vardır. Bir elin sesi olur mu ki diye, ki Kırmızı Şeritli İstiklal madalyası sahibidir kendisi de. Orada anlatılan bazı hadiselerin. Tabii efsaneyi sever halk ama gerçekten orada hep beraber bir mücadele verdiklerinin altını çizmiş bu şekilde. 16 Haziran 1934'te İran Şahı Rıza Pehlevi, 16 Haziran 1967'de de oğlu Şah Pehlevi Türkiye'yi ziyarete geliyorlar. Yine bir astronot haberi var, yine bir kadın astronot. 16 Haziran 2007 Hint asıllı Amerikalı astronot Sunita Williams uzayda en uzun süre kalan kadın astronot oldu. Çarşamba günündeyiz. 17 Haziran 1921 Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay süren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde epeyce uğraştıran Koçgiri isyanı en sonunda Türk ordusunun aldığı önlemler sonucunda bastırıldı. 17 Haziran 1940 besteci ve müzisyen Özdemir Erdoğan doğdu. Onun doğum günü. Ken Nas bir üslubu var. Aslında sanat duraşmasına ailesi çok taraftar olmuyor. Bir de 1940'larda 50'lerde tabii bunlar palazlanmış olan nesil. Fakat annesi klasik batı müziği piyanisti. Dayısı da keman ve piyano çalıyor. Sonuçta zaten mayasında var.
Müzisyen bir aileden. Evet.
Kadıköy Ticaret Lisesi'ni bitiriyor 1960'ta. Ondan sonra da onun da hayatımıza nakş olmuş. Şimdi daha genç müzisyenlerin de yeniden yorumladıkları ve gene böyle aynı tatlı dinlenen çokça şarkısı var. İşte Sevdim Seni Bir Kere var. İkinci Bahar var.
Evet.
Küçük bir hakikaten tiyatro olduğu da söylenebilir. Hı-hı. Çok gelmez yani mizansiyon.
Bebek olan var mesela.
Evet.
Dinleyelim mi onu?
Vallahi dinleyelim.
Hadi.
Anladım, bir küçük bebek gibi sevilmek senin niyetin. El bebek, gül bebek, gel bebek, gel. El bebek, gül bebek, gel bebek, gel. Dünyada en güzel şey sevmek, sevilmek. Sevmeyi bilmelisin, öğrenmelisin. El bebek, gül bebek, gel bebek, gel. El bebek, gül bebek, gel bebek, gel. Karşılık beklemeden belki alasın. Almanın zevki bir an, ver ki kalasın. Çocukları büyütmüşler öcülerle, devlerle. Yok ederiz onları sonsuz sevgilerle. El bebek, gül bebek, gel bebek, gel. El bebek, gül bebek, gel bebek, gel. Umutlar yakında bir yerde, korkmadan yavaş yavaş ilerle. El bebek, gül bebek, gel bebek, gel. Gel bebek, gel bebek, gel bebek, gel.
Hayatta yollar var sevgiye giden.
Onu sen bulmalısın, anlamalısın. El bebek, gül bebek, gel bebek, gel. El bebek, gül bebek, gel bebek, gel.
Karşılık beklemeden belki alasın. Almanın zevki bir an, belki kalasın.
Çocukları büyütmüşler öcülerle, devlerle. Yok ederiz onları sonsuz sevgilerle. El bebek, gül bebek, gel bebek, gel. El bebek.
Evet, dinledik Özdemir Erdoğan'ı da, gerçekten sevdiğimiz şarkılarından biriydi.
17 Haziran'dayız. 1950 operatör doktor Richard Lawler Chicago'da ilk kez bir böbrek nakli ameliyatı gerçekleştiriyor. 17 Haziran 1951 Türk milli futbol takımı Federal Almanya'yı Berlin Olimpiyatları'nda 2-1 yeniyor ve o maçta çok başarılı kurtarışlar yaptığı için kalecimiz Turgay Şeren'e Berlin Panteri denilmeye başlıyor ülkede. Perşembe gündeyiz. 18 Haziran 1815. 2 gün evvel Napolyon Ligny Meydan Muharebesi'nde zafer kazanmıştı. Fakat bu sefer Waterloo Muharebesi başlıyor ve Wellington Dükü komutasındaki İngiliz ordusuna ağır bir yenilgi sonrasında düşüşü başlayacak. Ondan 3 sene sonra da yine 18 Haziran'da müttefikler, şu Birinci Dünya Savaşı var tabii, Batı cephesinde Alman hatlarına, Alman tahkimatlarına yönelik son ve büyük taarruza başlayacaklar. Hı hı. Ondan sonra Almanlar da kısa bir süre direnip sonra geri çekilip ondan sonrasında da zaten Almanya teslim olacak ve harp bitecek. 18 Haziran 1942, bu sefer de İkinci Dünya Savaşı dönemindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri donanmasında ilk kez bir siyah subay göreve başlıyor. Özellikle donanmada siyah vatandaşlarına yer vermiyorlar. Sadece gemilerde çok silah vesaire de kullanmayacakları şekilde hizmet birliklerinde. Harvard Tıp Fakültesi mezunu Bernard Whitfield Robinson askeri hekim olarak Amerikan donanmasında subay olarak, subay üniformasıyla görevine başlıyor. 1979'a geldik. Savaşlardan gidiyoruz. Bu sefer de Soğuk Savaş dönemindeyiz. Amerikan Başkanı Jimmy Carter ve Sovyetler Birliği Genel Sekreteri Leonid Brezhnev nükleer silahları sınırlandıran SALT II anlaşmasına imza atıyorlar. Daha evvel de bahsetmiştik bunlardan. Çünkü kontrolsüz bir şekilde tırmanma var. Çoğu ülkenin elinin altında nükleer silah var. En küçük bir çatışmada mesela işte Küba füze krizindeki vesaire gibi herkes birbirine atmaya başlarsa dünyanın cehenneme dönmenin ötesinde yok olacağını fark edip böyle bir kısıtlamaya gidiyorlar. Soğuk Savaş döneminde iki kutbun böyle yaptığı 3 tane anlaşma var. Bunlar da önemli. Belki de hakikaten o dönemde bir nükleer savaş çıkmamasını bir şekilde bu atılan adımlara da borçlu olmuş olabiliriz. Ve son yine kadın astronot haberi vereyim bir tane. 18 Haziran 1983 Sally Ride uzaya çıkan ilk Amerikalı kadın oldu. Sovyetlerden 20 yıl sonra.
Evet.
19 Haziran 1981 Cuma günündeyiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu Arnavutça, Macarca, Sırpça, Çince ve Rusça yayınlara başladı.
Evet. Şu anda da 37 dilde yayın yapıyoruz diye eklemek istiyorum.
Ama müthiş
ben.
Bir şey bu.
Evet.
37 tane dilde gerçekten yayın yapılıyor olması müthiş bir şey. Yani en güzeli de görmüyorsunuz ama birilerinin dinliyor olması veya kendi aşina olduğu lisanda bir yayın duyması güzel bir şey.
Çok.
Son bir tane daha tarihe dair bir olaydan bahsedelim Nilgün Hanım. 19 Haziran 1992 ülkede bir referandum yapıldı ve sonrasında 12 Eylül'de faaliyeti yasaklanmış olan partilerin yeniden siyasi faaliyetlerine başlayabileceklerine dair referandum sonrasında yasa düzenleme yapıldı ve partiler yeniden faaliyetlerine devam ettiler.
Evet, çok teşekkür ediyoruz bu hafta için de, bu haftaki tarihte bu hafta için. Şimdi hemen şöyle kuramızı bir çeker misiniz lütfen?
Fakat yani ben de bir babayım ama babalar günü biraz hep hafif alınır. Anneler günü kadar afili değil. Biz o kadar
olur mu? O kadar çok dinleyicimiz aradı ki hemen kazananımızı açıklayayım. Kalan vaktimiz süresince konuşalım. Melis Sağlam Fransa'dan 32 numara. Baba bir kız çocuğunun ilk ve ölümsüz aşkıdır demiş. Yani. Bu yetmez mi?
Yeter tabii.
Evet.
En çok sevdiğim laf anneler bir babalar 9 doğru. Gerçekten biz babalar her gece kafamızı yastığa pek rahat koyamıyoruz ama yok anneler günü daha böyle afili kutlanıyor. Biz biraz ikinci derecede kalıyoruz.
O zaman. Üçüncü hafta olması dolayısıyla anneler günü ikinci haftaya. Şimdiden sizin de babalar gününüz kutlu olsun.
Sağ olun,
tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun diyoruz. Ve bugünlük de bu haftalık da bu kadar hayatın seslerinden diyoruz. Pazartesi günü bizler yine yepyeni bir programla sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın. Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.